Ayrım 8, Savaş Tuzakları, Doğan Aydal, sayfa 88. Tacikistan'ın atom bombası faktörünün işgaldeki önemi nedir? Afganistan'daki garip olaylar bununla da kalmaz. Afganistan'da Mezar-ı Şerif çevresinde etkinliği olan ve Afganistan'daki direniş adlı satrançta önemli bir taş olduğu düşünülen ve Mezar-ı Şerif'te sıkıştığı bir anda, yani Şubat 1997'de etkin güçler tarafından Türkiye'ye kaçırılarak kurtarılan General Raşit Dostum'un Tacikistan'daki olaylarda Özbekler ile beraber komünist güçleri ve Rusya yanlısı hükümeti desteklemesi bir tesadüf müdür? Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve SSCB dörtgeninde oynanan oyunlar ayrı bir kitap olacak kadar fazla ve önemli bir siyasi derstir. Tacikistan'ı önemli kılan şey uranyumdur. Eski SSCB topraklarındaki uranyum rezervlerinin yaklaşık %35'i kadarı Tacikistan'dadır. SSCB'nin kurduğu uranyum işleme tesislerinden ilki de 1946'da Tacikistan'da kurulmuştur. Daha sonra Havkent'te, eski ismiyle Leninabad, büyük bir uranyum işleme fabrikası kurulmuştur. Ülkede 1992 ve sonrasındaki işlenen uranyumun yıllık miktarı 3000 ton civarındadır. İlk Rus atom bombasının da yapıldığı Tacikistan'ın sahip olduğu nükleer güç tahminlerin çok ötesindedir. Şii İran halkı ile Sünni Tacik halkı yan yana durmaz gibi düşünülse de İran'ın bu ülke üzerindeki etkisi de Fars kültürü sebebiyle tahminlerin çok ötesinde olmuştur. İran'ın Tacikistan başkenti Duşanbe'de elçilik açtıktan hemen sonra İran, Tacikistan ve Afganistan'ın katılımı ile Fars Kongresi yapma ve Fars kültürünü temel taşı yapma gayretleri dikkatlerden kaçmamıştır. Şimdi siz kendinizi Rusya, Özbekistan veya Çin yerine koyun. Hemen yanı başınızda Fars kültürünün etkisinde birleşmese de ittifak kurmuş İran, Afganistan ve Tacikistan'dan oluşan nükleer güce, devasa doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip bir blok ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. Dolayısıyla bu ülkelerin istememesi de gayet normaldir. Bunun ABD ve İngiltere'yi ilgilendiren yönü de aynı gerekçeye dayanmaktadır. Böyle büyük bir uranyum rezervinin ve bu madde ile elde edilen nükleer gücün şimdilik kaydıyla da olsa İran yerine Rusya etkisinde kalması tercih edilmiştir. Dünya siyaseti yeniden şekillenmeye başlamış, Rusya şeytan olmaktan çıkarılmış, yeni düşmanın rengi belirlenmiştir. Yeşil gelecekte bu siyasette yeniden şekillenebilir. Bir büyüğümüzün meşhur olmuş bir deyişiyle siyasette dün dündür, bugün bugündür. Bir zamanlar birbirine düşman olan ABD ve Rusya'nın kısa bir zaman sonra Çin'e karşı bir araya gelmeyeceğini, buna karşılık Çin'in şimdilik dışladığı Fars İttifakı ile yan yana gelmeyeceğini kimse iddia edemez. Bölgede hızla süper güç olma yönünde ilerleyen ve nükleer güce sahip olan Hindistan'ın kurulacak denklemleri bir ayda değiştireceğinden de şüphe yoktur. Hatta gelecek günlerin yeni gelişen şartları hiç beklemediğimiz ortaklıkların da ortaya çıkmasına sebep olabilir. Siyaset bu. Dün dündür diyeceğiz ve kısmet olursa beraber yaşayıp göreceğiz. Son yıllarda yaşanan Amerika-İran krizinin altında yatan sebebin nükleer enerji olduğu hepimizce malumdur. Bunun hesaplarını yıllar öncesinden yapan ve gelecekte planladığı bir operasyonu uzaktan gönderilen malzemeler ile yapamayacağını bilen ABD ve tabii müttefiki İngiltere'nin bölgeye komşu bir alana yerleşmek için bahane arayacağı kesindi. Afganistan'a canım sıkıldı diye giremeyeceklerinden bütün dünya ülkeleri tarafından makul görülebilecek bir önemli bahane sonrası girmeleri gerekmiştir. Kanımca dramatik 11 Eylül İkiz Kule olaylarının arkasında yatan uzun vadeli hesap budur. El-Kaide ve hatta Taliban yaşamalıdır. Yaşamalıdır ki başta ABD olmak üzere etkin batılı güçler günü gelinceye kadar İran'a, Afganistan topraklarında komşu olabilsinler. Aksini düşünmek yani koskoca CIA ve MI6 gibi istihbarat örgütlerine sahip iki dev ülkenin yıllardır küçücük bir coğrafyada El-Kaide'yi ve yıllarca Bin Laden'i bulup yok edememesini düşünmek herhalde aşırı saflık olur. Usame Bin Laden gerçekten öldürüldü mü? Usame Bin Laden'in 2 Mayıs 2011 yılında Pakistan Abdulbadat'ta öldürülüp cesedinin Pasifik Okyanusu'na atıldığı ifade edilmişti. Saddam Hüseyin'in asılırken kopan başının resmini, Muammer Kaddafi'nin işkence ile öldürülmüş vücudunun resmini sosyal medyaya pompalayanlar, Usame Bin Laden'in hiçbir resmini göstermemeleri sizce de biraz garip değil mi? El-Kaide'nin etkili olduğu söylenen Arap coğrafyasında Arap Baharı ayaklanmaları peş peşe olurken, Suriye ve Libya iç savaşa girmişken bu tarih biraz manidar değil mi? Acaba bu ülkelerdeki El-Kaide mensuplarından gelecek direnç mi kırılmak istenmiştir? Usame Bin Laden'in geçmişte ortak olduğu Bin Laden şirketlerinin geçen yıl ABD'de 1.34 milyar dolar vergi verecek kadar faaliyette bulunması çok daha garip değil mi? Bu arada dün Kore'de, Bosna'da, Kosova'da, Somali'de olduğu gibi bugün de Afganistan'da ülkemizin de içinde bulunduğu bazı ülkelere de NATO ve veya BM bahane edilerek ihtiyaç duyulduğu imajı verilmiş ve bu ülkelerde maalesef bu büyük oyunun küçük figüranları olmuşlar ve olmaya devam etmektedirler. Ülkemizden giden Tugay'a Kabil'in güneybatısında küçücük bir üs verilmiştir. Afgan halkı ile ilişkiler çok sınırlı bıraktırılmıştır. Dış dünyaya karşı bu operasyon bir NATO operasyonu gibi gösterilmiş, gerçekte ABD ve İngiltere'nin başrol oynadığı bir senaryo yazılmıştır. Diğer NATO ülkeleri içinde durum farklı değildir. Çok yakında Pakistan ve İran arasında çeşitli olayların çıkması da kaçınılmaz olacaktır. Bu olaylar içinde en ideal alan yine 2. Dünya Savaşı sonrası bölgeden fiilen çekilen İngilizlerin siyasi dehasıyla parçalara ayrılmış olan Belucistan'dır. Belucistan'ın küçük bir kısmı Afganistan'da bırakılmakla beraber esas alanın yarısı İran'da, diğer yarısı Pakistan'da bırakılmıştır. İran ve Pakistan'da karşılıklı çıkartılacak olayların şimdiden planlandığının işaretleri de görülmeye başlanmıştır. PKK olayları ve rejim farklılığı bahane edilerek Türkiye ve İran arasında çıkartılmaya çalışılan çatışmaların özünde de yatan ana gerekçe budur. Yani nükleer güç elde etmeye çalışan İran her taraftan kuşatılmalıdır. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse yeraltı kaynakları ve uzun vadeli siyasi hesaplar başta olmak üzere birçok sebeple bölgeye yerleşmeye karar veren batılı güçler işe en kolay lokma olan Afganistan'dan başlamışlardır. Bölgede Afganistan, İran ve Türkiye ekseninde hesaplar birlikte yapılmaktadır. Öyle olmasaydı 1978'de Afganistan'da Davud Han'ın krallığına son verilmez, 1979'da Şah Rıza Pehlevi İran'da devrilmez, 1980'de Türkiye'de ihtilal olmazdı. Sonuçta ABD'yi bile yöneten derin güçler insan kayıplarını savaş zayiatı olarak düşünüp 3.9 milyar dolarlık ikiz kuleyi gözden çıkartarak yıllık trilyon dolarlık kazanç elde etmektedirler. Terör örgütlerini ülkelerinin resmi hesapları dışında finanse etmektedirler. Asya'da Rusya ve Çin'in yanı başında büyük bir üs elde etmişlerdir. İran'ın nükleer gelişimini engellemişlerdir. Bu kadar kazanç yetmez mi? Biz de hala ikiz kuleleri kim vurdu diye düşünüp duruyoruz. Derin dünyanın bir başka operasyonu. Suriye'de ABD yerine Fransa. Çok yakın zaman önce ABD Başkanı Trump'ın ABD askeri güçlerini Suriye'den çıkarmaya karar vermesiyle Suriye'de kartlar yeniden karılmaya başlandı. Dış siyasetle doğrudan ilgilenenlerin dışında birçok kişinin dikkat bile etmediği hususlardan biri ABD'nin boşalttığı alanlara Fransa'nın neden acilen talip olduğuydu. ABD'nin Fransa'nın bu talebine hiçbir yorumda bulunmaması, hatta zımni olarak kabul etmesi bile çok dikkat çekmedi. Suriye olayı ile ilgili olarak ABD, Rusya, Türkiye, İran, İsrail, Irak'ın pozisyonları ve siyasi gerekçeleri birçok yazıda ortaya konulmuştur. Gelişen olaylara bağlı olarak birçok yeni senaryolar ve ihtimaller tabii ki gelecekte de yazılacaktır. Bu yazıda Fransa'nın müdahalesinin hiç de tesadüf olmadığı, tarihi 1884'e kadar uzanan ve detayları çok da açıklanmayan uluslararası bir belgeye, Berlin Konferans bildirgesine dayandığı anlatılacaktır. Bu belgenin 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu belgenin detaylarını ve sonuçlarını ortaya koymadan önce Osmanlı İmparatorluğu'nun bu tarihlerde içinde bulunduğu siyasi durumu ve bu belgenin ortaya çıkmasındaki dolaylı mesuliyetini ortaya koymakta da fayda vardır. 19. yüzyılın son çeyreği Osmanlı İmparatorluğu için zor yıllardır. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar Yeşilköy önlerine kadar ilerlemişler ve nihayet savaş Ayas-Stefanos Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Ancak bu anlaşma ile Rusların Osmanlı toprakları üzerinde hak etmedikleri boyutta hakimiyet kuracağını gören Sultan Abdülhamit Han, İngilizleri yanına çekerek anlaşmanın yeniden görüşülmesini sağlamıştır. İngilizleri yanına çekme bedeli olarak maalesef Kıbrıs, üs kurmaları için İngilizlere terk edilmiştir. Bunun karşılığında İngiltere, Berlin'de yapılacak yeni görüşmelerde Osmanlı İmparatorluğunu destekleyecekti. Bu desteğe rağmen Berlin'de yapılan anlaşma, Karlofça Anlaşması'ndan sonraki en kayıplı anlaşma olarak sonuçlanmıştır. Anlaşma sonucunda Kars, Ardahan, Batum, Rusya devletine bırakıldı. Ermeni kelimesinin anlaşmalara girdiği ilk anlaşma olmuştur. Bosna Hersek'in yönetimi geçici bir süreliğine de olsa Avustralya'ya verildi. Bulgaristan sınırları küçültülerek ve 3 bölgeye ayrılarak asıl Bulgaristan olan bölge Osmanlı Devleti'ne vergi vermek zorunda olan bir prenslik halini almış, özerk hale getirilmiştir. Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız olmuştur. Doğu Rumeli Hristiyan bir vali atamak şartıyla Osmanlı Devleti'ne bağlı bir yönetim haline getirilmiştir. Makedonya'da ıslahat yapmak şartıyla Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Osmanlı zordadır. Kendi içine dönerek ordusunu, devlet idaresini rehabilite etmek mecburiyetinde olduğu bir döneme girmiştir. Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğundaki bu zayıflığı gören Batı ülkeleri, Alman Şansölye Bismarck'ın davetiyle Berlin'de yeni bir toplantı düzenlemiştir. Bu toplantının düzenlenme sebebi tabii ki sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamış olması değildir. Başta Belçika'nın Kongo'yu işgaliyle başlayan sürecin Avrupalıları harekete geçirmesidir. İşte Berlin'de 15 Kasım 1884'te başlayıp 26 Şubat 1885'e kadar aralıksız süren ve Berlin Conference adı verilen süreç bu süreçtir. Sonuçta Afrika ülkeleri iki ülke hariç olmak üzere baştan aşağı paylaşılmıştır. Bu toplantıya Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere 15 ülke katılmıştır. Bu toplantı Osmanlı İmparatorluğu'nun en aciz olarak kaldığı toplantılardan biridir. Toplantıya katılmalarına rağmen Osmanlıların, Rusya'nın, Danimarka'nın, İsveç'in, Norveç'in ve Avustralya'nın hiçbir kazancı olmamıştır. Bu arada koca Afrika'da işgal edilmeyen iki ülke olduğu ifade edilmişti. Hristiyanlığı ilk kabul eden ülke olması münasebetiyle eski ismiyle Habeşistan, yeni ismiyle Etiyopya işgal edilmemiştir. ABD ise ülkesindeki köleleri geri göndermek için 1821'den itibaren Liberya'yı seçmiştir. Yalandan da olsa 1847'den beri bu ülke cumhuriyet ile idare edilmektedir. ABD Berlin toplantısında Liberya'ya dokunulmamasını talep etmiş ve bu ülke ABD gözetiminde kalmıştır. Liberya'nın bayrağı bile tek yıldızlı Amerikan bayrağıdır. Bugün Siyah'ın Afrika üssü vazifesini görmektedir. Dünya üzerindeki birçok geminin Liberya bandıralı olması da tesadüf değildir. İster merkezi bir güç, ister bir üst akıl olarak adlandırılsın, bu güç dönemin bütün güçlü ülkelerini Berlin'de toplamış, kavgasız, dövüşsüz 30 milyon 375 bin kilometre kare büyüklüğündeki bir kıtayı 2 ay içinde paylaştırmış ve her ülke kendine düşen bölgeyi derhal işgale başlamıştır. İşgal edilen alanın boyutunu iyice anlamak için belli ülkeler Afrika kıtasının üzerine ÇBS sisteminde oturtulmuştur. Afrika'nın ABD, Çin, Hindistan başta olmak üzere işgal eden ülkeler de dahil 18 ülkenin toprağına eşit bir alan olduğu görülmektedir. Böyle bir alanın o dönemin güçlü dediğimiz bütün ülkelerini etkin altında tutan merkezi bir güç olmadan 2 ayda paylaştırılması mümkün müdür? Afrika işgal edilmiş, bir yandan bütün değerli madenler başta olmak üzere yerüstü ve yeraltı kaynakları sömürülerek Batı ülkelerine aktarılmış ve hala aktarılmaktadır. Diğer yandan da misyonerler yardımıyla Hristiyanlık yayılmaya çalışılmıştır. Aynı merkezi güç 1960'lı yıllara gelindiğinde işgal edilen ülkelerin bağımsız ülke olmalarına, başlarına kendi yetiştirdikleri ve Hristiyanlaştırdıkları diktatörlerin getirilmesine karar vermiştir. 1959 yılının sonu ile 1962 yılları arasındaki çok kısa bir aralıkta neredeyse hepsine bağımsızlık denilebilirse bağımsızlıkları verilmiştir. Sizce merkezi bir güç akıl olmadan bütün bu ülkelerin yaklaşık aynı tarihlerde serbest bırakılmaları mümkün müdür? İlerleyen yıllarda bu paylaşımda tabii ki bazı değişiklikler yapılmıştır. Almanya'nın ve İtalya'nın 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda yenilmiş olmaları, bu ülkelerin işgal ettikleri Namibya, Kamerun, Tanzanya, Somali, Libya gibi ülkeleri İngilizlere ve Fransızlara terk etmelerine karar verilmiştir. Merkezi güç gözetimindeki sessizce paylaşımlar, benzer işgal olayları Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sırasında da gerçekleşmiştir. Hangi ülkenin hangi bölgeyi işgal edeceği önceden planlanmış ve Batı'nın güçlü ülkeleri kendi aralarında hiçbir problem çıkmadan Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır. Ağırlıklı olarak petrol bölgeleri İngilizlerin idaresine bırakılırken Suriye, Güney Anadolu'nun bir kısmı, Güneydoğu Anadolu bölgesi Fransızlara bırakılmıştır. Güney Anadolu İtalyanlara terk edilmiştir. Çok şükür ki istedikleri olmamıştır. Ama bu böylesine önemli bir paylaşımda da merkezi güç, üst aklın var olduğunu göstermektedir. Bu durum günümüze kadar devam ederek gelmiştir. Libya ile Çad arasında 1979'da savaş çıktığında müdahale eden güç, üst akıl tarafından o bölgeden sorumlu olsun diye 1885'te karar verilen Fransızlar olmuştur. Benzer şekilde Mali'de, Nijer'de, Madagaskar'da olay çıktığında müdahale eden de her defasında Fransızlar olmuştur. Arap Baharı adı altında karıştırılan Cezayir, Tunus ve Libya olaylarında ilk müdahale eden, hatta 19 Mart 2011'de Libya'yı bombalayan da ABD yanında önce Fransa olmuştur. Mısır'da, Somali'de, Sudan'da, Kenya'da, Gana'da, Sierra Leone'de, Nijerya'da olaylar çıktığında da karşımıza çıkan ülke, o bölgeler için 1885'te görevlendirilen İngilizler olmuştur. Merkezi güç özellikle İngilizlerin sorumlu olduğu bölgelerde ABD'nin de operasyonlara katılmasına karar vermiştir. Arjantin'deki Falkland adalarına İngilizlerin yanı sıra ABD askerlerinin gitmesinin başka bir sebebi var mıdır? SSCB'nin 1962-1985 yılları arasında Afrika'da Namibya ve Angola başta olmak üzere altın, elmas bulunan her ülkede ideolojik savaş adı altında kurdurduğu sol örgütler aracılığıyla savaşlar çıkarırken İngilizlerin yanında yine ABD desteği vardı. Bu anlaşmanın karşılığı olarak da İngilizler ABD'nin operasyon yaptığı ülkelerde yardımcı ülke olarak görevlendirilmiştir. ABD'nin 1991'deki çöl harekatında ve Irak işgalinde İngilizlerin olma sebebi de budur. Afganistan'ın 2001'deki işgali sırasında da ABD'nin yanındaki ilk ülke İngiltere olmuştur. NATO şemsiyesi dayanışması bahane edilerek Türk askerlerinin Somali'de, Afganistan'da kullanılması ise sadece bir perdeleme hareket eder. Zira merkezi güç tarafından Afganistan, Pakistan, Hindistan ve hatta Çin için görevlendirilen ülke İngiltere'dir. Fransızların Suriye'ye neden girmek istedikleri sorusuna tekrar dönelim. Sevr Anlaşması dönemindeki harita dikkatlice incelendiğinde Suriye topraklarının da merkezi güç üst akıl tarafından Fransızların gözetimine, sorumluluğuna verildiği görülecektir. İşte bu sebeple ABD geri çekilmeye karar verdiğinin hemen ertesi günü Fransızların bölgeye geleceklerini ifade etmelerinin ve ABD'nin hiç yorumda bulunmamasının sebebi budur. Suriye Savaşı incelendiğinde Fransızların çeşitli bombalama faaliyetlerinin altında yatan gerekçesi de budur. Hiç kimse diğer Avrupa ülkelerinin, mesela Almanya, İtalya, İngiltere'nin Suriye'deki olaylara karışmamasını sorgulamamaktadır. Ancak dünya üst akıl merkezi de değişim geçirmektedir. Rusya, AB, özellikle Almanya ve Çin merkezi olaylar dikkatli olarak incelendiğinde merkezi güç üst akıl olarak adlandırılan gücün kendi içinde de iki hatta üç gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu görüşümüzü güçlendiren veriler bir başka kitapta değerlendirilecektir. İngilizlerin Haziran 2016'daki referandum ile AB'den ayrılmaya karar vermesinden, yani Brexit'ten sonra ABD başkanının başta Alman Şansölye Merkel olmak üzere AB üyelerinin başkanlarına çok ters davranmasının altında bile çok uzun vadeli ABD-AB kapışmasının hazırlıkları olduğunu düşünmek boş bir varsayım sayılmaz. Suriye özelinde ABD'nin neden geri çekildiği konusundaki şahsi kanaatim ise şudur. ABD, Türkiye ve İran'ın yakınlaşmasını oldukça tehlikeli bulmaktadır. Suriye'den çekilmiş gibi yapıp İran ve Türkiye arasında farklı çıkarlar, siyasetler sebebiyle Şii-Sünni çatışmasını beklemektedir. Hatta bunu sağlamak için çeşitli provokasyonların ABD-İsrail kaynaklı olarak düzenlenmesi de sürpriz olmamalıdır. Böyle bir olay gerçekleştiğinde yapacakları ilk şey Suriye kuzeyi ve Irak'ın bir bölümünü içine alan Kürdistan'ın kurulması olacaktır. Uzun vadeli olarak İran'daki PEJAK adlı Kürt terör örgütünü kullanıp İran'dan bir parça kopartma planı yapmış olduklarına da şüphe yoktur. Bu bakımdan hem Türkiye hem de İran çok dikkatli olmalıdırlar. İlerleyen sayfalarda bahsedilecek olan 2006 tarihli Yarbay Ralph Peter haritası yabana atılmamalıdır. Hükümetimizin ABD'ye DAEŞ'i biz yok ederiz taahhüdünde bulunmasının da yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira DAEŞ'in toprakları olarak gösterilen yerlerin Türkiye sınırına en yakın mesafesi kuş uçuşu 250-300 kilometredir. Bu bölgeye ulaşmak için iki yol kullanılabilir. Kuvvetlerimiz Cerablus'tan güneye doğru giderse mutlaka Suriye güçlerinin hüküm sürdüğü topraklardan geçmek mecburiyetindedir. İkinci yol ise Deir-i-Zor veya Deir-az-Zor üzerinden gidilen normal yoldur ve yaklaşık 450 kilometredir. Bu topraklarda ise maalesef YPG-PKK güçleri bulunmaktadır. İçeri doğru ilerledikçe arkadan kuşatılma problemiyle karşı karşıya kalınabilir. Lojistik destek ve yardım ulaşımı çok zorlaşabilir. Trump'ın ben DAEŞ'i yendim, Tayyip Erdoğan'da yenmek istiyor gibi beyanatları ABD'nin Türkiye'yi bir bataklığa sokmak için hazırladığı planın bir parçası gibi gözükmektedir. Devlet yetkililerinin ve bilhassa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gerçeği görmesi en büyük dileğimizdir. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 104.